Habakuk 2. bölümde iki grup insandan bahsetmiştim. Birinci grup Tanrı'yı tanımayanlar, ikinci grup ise Tanrı'yı tanıyanlardır. Şimdi bu gruplardan bir diğerine tekrar bakalım. Canları kendi içerisinde doğru olmayanlar için ne diyebiliriz? Biraz sonra göreceğimiz kınamalar bu grupta olanlara yöneltilmekte ve özellikle Yahuda'yı ele geçirecek olan Babillilere işaret etmektedir. Bu kınamalar kutsal yazılardaki diğer bütün sistematik ve düzgün öğretişlerden ayrı bir özellik taşımazlar. Yani bunlar da kutsal yazılarla uyum içerisindedir. Bunların hepsi 3 ayet içerisinde bulunur. Habakuk 2. bölüm 5. ayet. Servet aldatıcıdır. Günahkarlar, küstahlar kalıcı değildir. Açgözlüdürler, ölüler diyarı gibi ve ölüm gibi hiç doymazlar. Ülkeleri ele geçirip halkları tutsak alırlar diyor bu 5. ayette. Bu ayet Babillilerden söz eder. Ülkeleri ele geçirip halkları tutsak eden Babillilerdir. Başka ülkeleri onlara saldırıp ele geçirmeye özlem duyarlar. Bütün milletleri kendi yanına toplar ve bütün ulusları kendi yanına yığar diyor. Babilliler çevrelerdeki uluslara saldırmadan, ülkelerini ele geçirmeden rahat durmazlardı. Ganimet üstüne ganimet toplar, birçok insanı yerinden yurdundan koparır, esir alıp götürürlerdi. Babil dünya tarihindeki ilk süper güç olmuştur. Bunların amacı tüm yeryüzüne egemen olmak ve yönetmektir. Dünyanın diğer güçlü ve büyük uluslarının da gayreti bu yönde olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri de özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra süper bir ülke durumuna gelmiş, dünya üzerinde çok büyük söz sahibi olmuştur. Amerika ve diğer gelişmiş ülkeler kendi işleriyle meşgul olacak yerde genellikle diğer ülkelerin iç işleriyle ilgilenir bir duruma gelmiştir. Evet, kendini biraz güçlü hisseden bir ulus hemen çevresine gözdağı verme ve dünya siyasetinde etkin bir yere gelmek ister. Babil'in düştüğü tuzak da aynen buydu. Gururla dolup tüm dünyayı yönetebileceklerini düşündüler. Dikkat ederseniz Tanrı onların sarhoşluk günahından da söz etmektedir. Bu aynı konuyla peygamberlerin yazılarında özellikle de Amos, Yoel, Nahum ve Habakuk kitaplarında birçok kez karşılaşmaktayız. Nahum, Asur İmparatorluğu'nun sarhoşluk nedeniyle yıkıldığını söyler. Amos, Tanrı'nın İsrail'in Kuzey Krallığı'nı sarhoşlukları nedeniyle sürgüne gönderdiğinden bahseder. Habakuk da burada Tanrı'nın Babil'i sarhoşluğu nedeniyle yıkacağını söylemektedir. Diğer bir deyişle sarhoşluk kendi yıkımını da beraber getirmektedir. Babilliler sarhoşluklarıyla meşhurdular. Örneğin bu konuda Daniel kitabının 5. bölümüne bakabiliriz. Orada Babil kralı Belşezar'ın verdiği büyük ziyafeti okuyoruz. Babil'in yıkılışı o gece olmuştu. Niçin? Çünkü hepsi sarhoştu. Sarhoş olup zevk alemleri yaşadıkları bir gecedeydiler. Sağlam duvarlarla çevrili kentlerinin içinde tamamen güvenlikte olduklarını düşünüyorlardı. Roma'nın yıkılışı da sarhoşluk nedeniyle olmuştur. Evet, sarhoşluk ve zevk alemleri birçok ulusun yıkılışına neden olduğu gibi Roma'nın da yıkılmasına neden oldu. Tarihi yerlere yaptığımız gezilerde birçok gence rehberlik yaptığım oldu. Bir defasında onları İtalya'da hiç duymadıkları bir yere götürdüm. Roma'dan yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta deniz kıyısında Tiber nehrinin denize döküldüğü bir yerdi burası. Ostia adında eski bir kent harabesi vardı. Kentin harabelerinden de anlaşılacağı gibi Romalılar buraya eğlenmeye, içki içip zevk alemleri yapmaya geliyorlardı. Sarhoşluk kendi ulusumuzun da yıkımına neden olabilir. Bugün her nereye bakacak olsak, iş dünyasından spor dünyasına, politikacılardan müzik dünyasına kadar hemen hemen herkesin büyük gösterişli kutlamalara, kokteyllere katıldıklarını ve büyük çapta içki tükettiklerini görüyoruz. Sebebi iş bağlantılarını, görüşmelerini en iyi bu yolla yapmalarıymış. Milyonlarca vatandaşı sarhoş olan bir ulus uzun süre ayakta kalabilir mi? Bu küçük Habakuk kitabında Tanrı sarhoşluğun insanı kibire, gurura götürdüğünü ve her şeyi yutmak isteyen cehenneme, ölüler diyarına dönüştürdüğünü söyler. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında bu konu şu sözlerle özetlenmektedir. Süleyman'ın Özdeyişleri 30. bölüm 15 ve 16. ayetler. Sülüğün iki kızı vardır, adları ververdir. Hiç doymayan üç şey, yeter demeyen dört şey vardır. Ölüler diyarı, kısır rahim, suya doymayan toprak ve yeter demeyen ateş. Mezar ölüler diyardır ve burada ilk söze edilen odur. Habakuk burada aynı kavramı kullanarak şu açıklamayı yapar. Arzusunu ölüler diyarı gibi genişletiyor. Evet, Sheol ya da ölüler diyarı asla doymak bilmez bir şekilde sınırlarını genişletmekte, insanları kendisine çeke çeke çok geniş alanlara yayılmaktadır. Tanrı'nın Babil'e yaptığı 5 kramadan söz ettik. Şimdi bunlara yavaş yavaş değineceğiz. Habakuk 2. bölüm 6. ayette tutsak alınanlar onları küçümseyip alay edecekler mi? Kendisine ait olmayanı ele geçirenin haraç alarak zenginleşenin vay haline, daha ne kadar sürecek bu demeyecekler mi diyor. Vay haline ya da vay başına sözüyle yapılan kınamaların ilki kendilerinin olmayanı güç kullanarak elde etmeyi seven Babil'e karşı söylenmiş sır dolu bir özdeyiştir. Ayetin sonunda geçen demeyecekler mi sözüne dikkat etmeliyiz. Burada söze edilen kişilerin bu özdeyişle söyleyecek olanların Babil'in baskısı ve zulmü altında kalmış olan uluslar olduğu söylenebilir. Ve tutsaklarla kendisine ağırlık verenin vay başına, bunu Türkçe'ye ele geçirdiği, gasp ettiği şeylerle kendi üzerine ağırlık yükleyenin vay başına olarak da çevirebiliriz. Bir şeyi para vererek satın almak bir şeydir, güç kullanarak gasp etmek ise başka bir şey. Tanrı burada elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını isteyen ve kendisine ait olmayanı zor kullanarak gasp eden bu ulusu vay başına diyerek kınamaktadır. Anımsarsınız Tanrı yaratılış kitabında insanın alnının teriyle çalışıp geçimini bu yolla kazanması gerektiğini belirtmişti. Sevgili dostum, sen yaşamını alnının teriyle kazanarak sürdürüyor musun? Yoksa başkalarının çalışıp kazandıklarından mı alıyorsun? Babililer çalışmayı sevmezlerdi. Başkaları çalışıp kazanacak, Babililer de zor kullanarak bu insanların ellerindekilerini yağmalayacaklardı. Ama adil ve doğru olan Tanrı, böyle yapan Babil'i burada ağır bir şekilde kınamakta ve azarlamaktadır. Habakuk 2. bölüm 7. ayette, haraca kestikleriniz ansızın ayaklanmayacak mı? Uyanıp yakanıza yapışmayacaklar mı? İşte o zaman onlar için çaput malı gibi olacaksınız sözü, insan ne ekerse onu biçecektir ilkesinin bir başka versiyonu olarak adlandırılabilir. Tanrı, sen başkasına ait şeyleri alıp götürüyordun. Şimdi de başkaları sana ait şeyleri alıp götürecekler der. Tarihe baktığımızda Medler ve Farslar büyük bir ulus olup sahneye çıktıkları zaman Babil'i ele geçirdiği görülür. Med ve Fars orduları bir gece Babil kentinin ortasından akan Fırat Nehri'nin su yatağının yerini değiştirmişler ve suyu başka bir kanaldan kente göndermişlerdi. Geriye ise kent ortasında kuru bir nehir yatağı kalmış. Gabrios komutasındaki Med orduları bu kuru nehir yatağından ilerleyerek kenti kolayca ele geçirmişlerdir. Habakuk 2. bölüm 8. ayette, birçok ulusu soydunuz. Kan döktüğünüz ülkelere, kentlere ve oralarda yaşayan herkese zorbalık ettiğiniz için halklardan sağ kalanlar da sizi soyacaklar der. İnsanın ne kadar kana susamış ve açgözlü olduğunu buradan bir kez daha görüyoruz. İkinci kınama onların açgözlülüklerine ve kendilerini yüceltmelerine karşın yapılmış bir kınamadır. Habakuk 2. bölüm 9, 10 ve 11. ayetlerde evini haksız kazançla dolduranın, felaketten kaçmak için yuvasını yüksek yere kuranın vay haine, birçok halkı kıyıma uğratmakla kendi soyunuzu utanca boğdunuz. Kendi yıkımınızı hazırladınız. Duvar taşları bile haykıracak bunu ve yankılanacak ahşap girişler der. Sarhoşluk gibi açgözlülük de Babillerin günahıydı. Açgözlülük, tamah, kıskançlık. Bu gerçekten insan yaşamındaki kötü günahtır. İnsan bu günahı işlemekle kendisinin olmayan pek çok şeyi arzu eder. Tanrı ise bize komşumuzun malına mülküne, karısına veya parasına tamah etmememizi emretmektedir. Kötülüğün elinden kurtulsun diye yuvasını yüksek yere kurmak için diyor. Burada Babil'in yuvasının asla ulaşılamaz olduğunu düşünen bir kartal gibi hissettiğinin altı çizilmektedir. Kendi evine utanç kurdun ve kendi canına karşı suç işledin. Babil açgözlülüğü ve döktüğü kanlar yüzünden Tanrı'nın yargısını kendi üzerine getirdi. Taşlar bile onlara karşı tanıklık edeceklerdi. Bunu hozanla diyerek Rabbi öven kalabalığı susturmaya çalışan Yahudi din önderlerine İsa'nın söylediği şu sözlerle karşılaştırın. Luka 19. bölüm 40. ayette İsa, size şunu söyleyeyim. Bunlar susacak olsa taşlar bağıracaktır diye karşılık verdi. Üçüncü kınama ise Babillerin adam öldürme, şiddet ve buna benzer vahşet olaylarına yapılmıştır. Habakuk 2. bölüm 12. ayet. Kan dökerek kentler kuranın, zorbalıkla beldeler yaparın vay haline. Babil'i güçlendiren şey buydu. Yakıp yıktıkça, gittikleri her yerde insan kanı döktükçe, çevresindeki uluslarla savaştıkça daha da güçlendiler ve zengin oldular. Sevgili arkadaşım, şöyle sırtını arkaya dayayıp insanlık tarihine bir bakarsan, insanın yeryüzünde akılsız bir şekilde yaşadığı sonucuna varırsınız. Evet, insan gerçekten akılsızdır. Kendi yolunu belirleyemeyecek kadar günahlı bir doğaya sahiptir. Yaptığı şeyleri hep doğru yaptığını düşünür. İnsanlar birilerine karşı ne zaman savaş açtılarsa bunu yapmakla kendilerini daima haklı gördüler ve insanlara da haklı olduklarını tekrarlayıp durdular. Burada Tanrı'nın Babil'i yargılayışını görüyoruz. Ama Tanrı'nın yargısını bugüne de çekebilir, yeryüzündeki istediğiniz ulusa aynen uyarlayabilirsiniz. Çünkü insanın doğası değişmedi. O zaman Babil'liler ne yapmışlarsa onların yaptıklarından daha fazlasını bugün savaşan bütün uluslar yapmaktadır. Habakuk 2. bölüm 13. ayette halkların bütün emeklerinin yanması, ulusların bütün çabalarının boşa gitmesi, her şeye egemen Rabbin işi değil mi der. Evet, insanlar ateş için boş yere emek çekmekte ve yorulmaktadırlar. Geçmiş dönemlerin büyük uluslarının boş yere yaptıkları uğraşları düşünün. Dikip bina edeceklerine daha çok yakıp yıkmışlardır. Örneğin Yunanlara bakalım. Yunanlar sanat alanında, mimarlıkta, heykeltıraşlık, edebiyat ve daha birçok alanda son derece güzel eserler ortaya çıkarttıkları halde ortaya çıkarttıklarından daha çok var olanları yıkmıştır. Asya'ya girişinde Büyük İskender'in ayak izlerini izleyecek olursanız onun dünyada yakıp yıkmaktan başka hiçbir şey yapmadığını da görürsünüz. İskender işte bu özelliğiyle de Büyük İskender olarak ün kazanmış ve tarih sayfalarına geçmiştir. Habakuk peygamberin kendilerine karşı peygamberlik ettiği Babil'liler de bu aynı özelliklerden, yakıp yıkıcı olmalarından dolayı o günün dünyasında büyük bir ün kazanmıştı. Habakuk 2. bölüm 14. ayette çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa dünyada Rabbin yüceliğinin bilgisiyle dolacak der. Bu Tanrı'nın varmak için ilerlemekte olduğu gelecekteki hedefidir. Bu söz Rab İsa Mesih yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman gerçekleşecektir. Yeşaya 11. bölüm 9. ayet böyle söyler. Habakuk 2. bölüm 15. ayette çıplak bedenlerini seyretmek için komşularına içki içirip sarhoş eden, içkiye zehir bile katan sizlerin vay haline der. Burada söze edilen şey 5. ayetteki sarhoşluktan biraz farklıdır. 5. ayette Tanrı Babil'le ilgili olarak şarapla da hainlik yapar diyordu ama burada 15. ayette komşusuna içki içirip sarhoş eden, içkiye zehir bile katan sizlerin vay haline der. Onların çıplak bedenlerini seyretmek için komşularına içki içirip sarhoş ediyorlardı. Buradaki trajik olan şey alkolün insanı büyük ahlaksızlıklara sürükleyen bir şey olduğudur. Alkol ve alkol bağımlılığı insanın tüm ahlak değerlerini yıkmasına yol açabilir. İnsana başka türlü belki de asla yapmayacağı bir sürü şeyi yaptırıp günaha düşürmektedir. Sarhoşluk günümüzde birçok büyük kuruluşta alarm derecesinde bir sorun oluşturur. Geçenlerde ülkemizin önde gelen holding yöneticilerinden biriyle konuştum. Dediğine göre çalışanları arasında içki içenlerin sayısının son yıllarda artış göstermesi üzerine kadrolarına işleri çok içmeye başlayan elemanlarını gözetlemek olan yeni bazı görevliler almışlar. İçkiye kendilerini kaptıran bu elemanlar bu nedenle iş yerlerinde verimsizlik göstermeye başladıklarında, iş yerine geç kaldıklarında ya da işe gelmediklerinde bu görevliler bu kişileri gece gündüz takip altına alacak, gerekli durumlarda aileleriyle görüşecekmiş. Aralarında uzman olan bu kişilere büyük para verdikleri için onlardan bekledikleri verimi almak onların en doğal hakkı olacaktır, değil mi? Bu nedenle de yeni kadrolarda çalışan bu dedektifler bu kişilerin özel hayatlarını da takip edeceklermiş. Kendilerini içkiye fazla kaptırdıkları zaman gidip onlarla görüşecekler, onları uyaracaklar. Yapabildikleri ölçüde içkiden kurtulmalarına yardımcı olacaklarmış. Aslında burada tam bir tezat örnek görüyoruz. Bir yerde bu holdingler sık sık kokteyl partileri verip kendi çalışanlarının sarhoş olmalarına neden oluyor. Öbür taraftan da sarhoş olanları ayıltmaya, onları alkolden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu bir hastane işletmeye benziyor. Sağlam adamları hastanenize getirecek, onların vücuduna hastalık virüslerini aşılayacaksınız. Daha sonra da kapmış oldukları bu hastalıktan kurtulsunlar diye onları tedavi etmeye, ameliyat etmeye başlayacaksınız. Oldukça saçma değil mi? Ama günümüz dünyasında maalesef bu tür zıtlıklarla sık sık karşılaşıyoruz. Burada Babil'e yapılan suçlama ve kınama buydu. Tanrı onlara sizler sarhoş üretiyorsunuz diyordu. Sadece kendiniz içmekte kalmıyorsunuz ama diğer insanları da kendinize benzetiyorsunuz. Yine uyuşturucu batağına batmış gençler arasında çalışan uzman bir adam ile karısından size bahsedeyim. Bunlar bana uyuşturucu batağına saplananların çoğunun içki içilen ailelerden geldiğini söyledi. Eğer anne baba kendi içki alemlerine devam eder ve aile içerisinde sorumsuzca yaşamayı sürdürürlerse çocukların yarın bir gün uyuşturucuya saplanmaları da gayet doğal karşılanmalıdır. Böyle bir çocuk bu soruyu bana sorduğu için bu soruya iyi bir cevap vermek isterdim. Ama bu çocuğun uyuşturucuya saplanmasının sorumlulukları büyük ölçüde anne babası olduğu için bu çocuklara nasıl bir cevap verilebileceğini bilmiyorum. Bence uyuşturucu batağının gerisinde alkolizm dediğimiz aşırı içki kullanımı da yatar. Uyuşturucu belası bugün dünya toplumlarını kemiren bir aşamaya gelmişse bunun başlıca nedenlerinden birisi sarhoşluk ve içki kullanımıdır diyebiliriz. Bu şeylerin bugün açıkça söylenmediğini, söylediğiniz anda ise artık sevilmeyen biri olacağınızı da iyi biliyorum. Ama Habakuk'ta kendi yaşadığı toplum içerisinde özellikle de Babil'de sevilen biri değildi. Tanrı'nın sarhoşluğu ve başkalarını sarhoş yapanları kınadığı haberleri Babil'e ulaştıktan sonra Babillerin Habakuk'la ilgili düşüncelerini herhalde tahmin etmemize gerek yoktur. Dikkat ederseniz sarhoşluk birçok kötülüğe ve ahlaksızlığa da kapı açmaktadır. Habakuk 2. bölüm 16. ayette onur yerine utanca boğulacaksınız. Şimdi sıra sizde. İçinde çıplaklığınız görünsün. Rab size sağ elindeki ceza dolu kaseden içirecek. Onurunuz kırılacak, rezil olacaksınız der. Sarhoşluk ve her çeşit kötülüğü ve ahlaksızlığı da beraberinde getirir. Boşanmalara, evlerin dağılıp yıkılmasına, insanın günahlı bir yaşam yaşamasına alkol yol açmaktadır. Ben şahsen kendi hayatımda, devlet bürokrasisinde ve siyasette görev yapan insanlara güvenimin kalmadığını söyleyebilirim. Bu insanlar dürüstlük konusunda o kadar güzel konuşmalar yapıyorlar ki, yoksullara yardım edilmesi gerektiğini cesurca söylemelerine rağmen kendileri de sürekli içiyorlar. Size sormak istiyorum. Bizi yönetenler böylesine yozlaşmışsa onlara nasıl saygı göstereceğiz? Oysa onlar hala bizden kendilerine saygı göstermemizi, kendilerine bakmamızı ve kendilerine oy vermemizi istiyorlar. Dünya devletlerinde olup bitenleri, devletlerin içinde neler olup bittiğini bir bilseydiniz, utancınızdan boynunuzu yere eğerdiniz. Sevgili dostum, yüzyıllar önce Habakuk bunu burada açıkça söylüyor. Tanrı şöyle dedi, Babil'i işte bu günahlar nedeniyle yıkacağım. Habakuk 2. bölüm 17. ayette Lübnan'a ettiğiniz zorbalık kendi başınıza gelecek. Telef ettiğiniz hayvanlar sizi dehşete düşürecek. Çünkü insan kanı döktünüz, ülkelere, kentlere ve oralarda yaşayan herkese zorbalık ettiniz der. Zorbalık diğer bir deyişle şiddet eylemleri de sarhoşluğun neden olduğu sonuçlardandır. Fazla söze gerek yok. Siz de biliyorsunuz birçok kötülüğün başlıca nedenlerinden birisi alkoldür. Bugün toplumumuzu yiyip bitiren bütün uyuşturucu bataklığı, boşanmalar, kumar ve fuhuş büyük ölçüde bu sarhoşluk günahından kaynaklanarak ortaya çıkar. Beşinci kınama ise burada Tanrı'nın en nefret ettiği günahlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Habakuk 2. bölüm 18 ve 19. ayetlerde İnsanın biçim verdiği oyma ya da dökme putun ne yararı var ki aldatmaktan başka? Putu yapan yaptığına güvenir ama yaptığı ne ki dilsiz puttan başka? Tahta puta canlan diyenin, dilsiz taşa uyan diyenin vay haline. Put yol gösterebilir mi? Altınla, gümüşle kaplanmış ama içinde yaşam soluğu yok diyor. Tabii ki en büyük günah sarhoşluk değildir. En büyük günah gerçek Tanrı'yı bırakıp onun yerine sahte bir ilaha, sahte bir dine yönelmek ve puta tapmaktır. Günahlar içerisindeki en berbatı budur. Eski Antlaşma'nın Hakimler kitabında yönetimle ilgili büyük bir prensip yer alır. Bu aynı prensipten Yeşaya'nın kitabında da açıkça söz edilir. Arkadan gelen peygamberlerin hepsi burada belirtilen prensibi kendi ortamlarına uyarlayıp basitçe uygularlar. Bu prensip şudur. Bir ulusun çökmesinde 3 aşama vardır. Birincisi dinde, inanışta sapkınlığa düşmek. İkincisi ahlaksal bozukluklar ve üçüncüsü de siyasi anarşidir. İnsanlık tarihinde kaybolmuş ulusların hepsinin başından bu 3 şey kesinlikle geçti. Çünkü bu her defasında bu şeyler yaşandı. En temel sorun siyasi anarşi değildir. Yine en temel sorun ahlaksal bozukluklar da olmamıştır. Her ne kadar bunlar kötü ve berbat şeyler olsa da yine de en temel sorun dinde, inançta sapkınlığa düşmek, gerçek Tanrı'dan uzaklaşıp sahte ilahların peşinden yürümek ve onlara tapmaktır. Kim ne derse desin bugün dünya uluslarının içine düştüğü bataklık bu. Gelişmiş süper ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ya da 3. dünya ülkeleri hep bu sorunlarla karşı karşıyadır. Bunlar bir yerde devletin sorunu değil ama bireyin, daha doğrusu insanın kendi yüreğinin sorunudur. Biz de ülkemizden söz edecek olursak kişi başına düşen ulusal gelirde görülen adaletsizlikten, sağlık sektörünün çökmesine, devlet dairelerindeki rüşvetten siyasi partizanlığa kadar birçok günahı sayabiliriz. Bu doğrultuda başka birçok sorun da sizin aklınıza geliyor olabilir. Ama şu var ki, milliyetçilik ve dincilik gururundan bu günahtan tövbe etmedikçe, karşımızdaki insanı kendimizi sever gibi sevmedikçe toplum olarak ileriye gitmeyeceğiz. Milliyetçilik dediğimde vatanseverlikten, vatana bağlılıktan söz etmiyorum. Her bir birey vatansever ve vatanına bağlı olmalıdır. Kendimi, ırkımı diğer insanlardan üstün görmek, onları küçümsemek türünden bir milliyetçilikten söz ettiğimin altını çizmek isterim. Milliyetçiyim diyor ama devletin yasasına uymuyor. Devletin malına mülküne zarar veriyor. Vergi kaçırıyor. Devletin malını çarçur ediyor. Zihniyetiyle yaşayan kişi. Bu tür yaklaşımlarında aslında vatan haindir. Vatanın her bir taşını bile canımız gibi korumamız gerekir. Bakın size yaşadığım bir örneği vereyim. Yıllar önce Frankfurt kentinde bir kitap sergisine gittik. Park ederken arabamız park taşına dokundu ve arabanın arka farları kırıldı. Oradan ayrılıp başka bir yere park etmek istedik ama birden önümüzü orta yaşlı bir bayan kesti. "Nereye gidiyorsunuz sizler? Bu park taşına zarar verdiniz," dedi. "Polis gelmeli. Arabanızın numarasını aldım. Gidemezsiniz." Mecburen bekledik ve polis geldi. O taşın yeniden düzeltilmesi için gereken para cezasını bizden aldı. İşte o zamanlarda gerçek milliyetçiliğin vatana bağlılığın bu olduğunu düşündüm. Evet değerli dostum, sözde milliyetçilik ve dincilik gururundan, bu günahtan tövbe etmedikçe, karşımızdaki insanı kendimizi sever gibi sevmedikçe toplum olarak ileriye gitmeyeceğiz. Ahlaksal bozukluk, siyasi çekişmeler ve anarşi, putperestlik, sahte ilahlara tapmak, büyücülük ve falcılık. Bunları yaşadığınız ülkede görüyor musunuz? Görüyorsanız toplum olarak sizi iyi şeyler beklemiyor demektir. Tarih sahnesinden silinen büyük ulusların tarihine baktığımızda onların da bu sorunlar nedeniyle yok olup gittiğini görürüz. Yüzyıllar önce Asur'un, Babil'in başına gelenler, daha sonra Roma'nın, Bizans'ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun başına gelenler yarın sizin de başınıza gelebilir. Habakuk peygamberin Tanrı sözüne geçirdiği bu büyük prensip Babil ulusunun yaşamında gerçekleşti. Bir ulusun çöküşü gerçek ve yaşayan Tanrı'dan ayrılıp putperestliğe dönmekle başlar. Buna karşılık olarak bazıları ülkemizde hiç kimse bir putun önüne geçip de ona tapmıyor. Modası geçmiş bu inanç sisteminin var olduğunu nasıl söyleyebiliyorsun diye sorabilir. Hayır. Bu inanç maalesef var. Niye birçokları o yüce Amerikan dolarının, Euro'nun önüne geçip tapınıyor acaba? Niye bazıları sekse tapınıyor? Bazıları seks alemlerine, içkiye tapıyor. Yine birçok genç kız ünlü olabilmek için ellerindeki en büyük değeri, namuslarını ayaklar altına dökmekte tereddüt göstermiyor. Sevgili dostum, ister kabul et ister etme. Düşünceni sürekli meşgul eden, zamanını, gücünü ve paranı uğruna feda edecek kadar sevdiğin herhangi bir şey veya kimse senin putundur ve sen ona tapmaktasın. Yaşayan ve gerçek Tanrı bu tür bir inancı lanetlemekte ve bunun çok büyük bir günah olduğunu söylemektedir. Tanrı kutsal kitapta kendisinin kıskanç bir Tanrı olduğunu söyler. Tanrı bugün bize ben seni yarattım, seni sevdim, seni kurtardım ve seni istiyorum demektedir. Eğer bir insan Tanrı'ya sırtını dönüyorsa insanın yeryüzünde yapabileceği en büyük hatayı yapmaktadır. Habakuk 2. bölüm 20. ayette "Oysa Rab kutsal dağındadır. Sussun bütün dünya onun önünde" der. Ben şahsen bu gelişmenin Rab İsa'nın yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman gerçekleşeceğine inanıyorum. O burada tapınağına geldiği zaman tüm yeryüzü onun önünde sesini kesecek ve susacaktır. O zaman geldiğinde her türlü gürültü, şamata, bağırış, kavga, her türlü gösteri, protesto ve her türlü karışıklık ortadan kalkacaktır. Öte yandan bu sözlerin bugün için geçerli olabileceği de doğrudur. Bugün dünyada bu denli çok sorunla karşı karşıya olmamızın nedeni, her ne kadar Rab gökteyse de kendi tapınağındaysa da insanın Rabbin önünde boyun eğmeye ve ona tapınmaya istekli olmayışıdır. Çenemizi kapatıp sadece bir hafta sessiz kalabilseydik çok güzel şeyler olurdu. Keşke herkes bir hafta süreyle ağzını kapatıp hiç sesini çıkarmadan Rabbin önünde bekleyebilseydi. Fakat Rab kutsal dağındadır. Onun önünde bütün dünya sussun diyor. 2. mezmur 1. ayet bir soru işaretiyle, niçin sorusuyla başlar. Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa? Neden boş düzenler kurur bu halklar der. Bunca kargaşa niye? Bunca protesto niçin? Çünkü insanlar Tanrı'dan uzak. Onun için. Uluslar bugün Tanrı'nın gökyüzünde olduğunu unutmuş durumda. Tanrı şimdi kendi cennetindedir. Dünyada ise her şey yolunda diyen kişi çok yanılıyor. Evet, Tanrı kendi cennetinde ama dünyada her şey yolunda değil. Dünyamıza, çevremize şöyle bir bakın. Her şey ters gidiyor. Çünkü insan Tanrı ile doğru bir ruhsal ilişki içerisinde değil. Bugün bizim sorunumuz insanın Tanrı ile doğru bir ruhsal ilişki içerisinde olmayışıdır. Sevgili dostum, sadece tek bir alternatif, sadece tek bir çıkış yolu var. Söyleyeyim, doğru kişi imanla yaşayacaktır.